Ayrım 16, sayfa 144. Bu ne? Anais, elinde bir kırmızı şarap şişesiyle kapıda duruyordu. Beyaz bayrak, barışmak için. Girin dedi Matthias Freire gülümseyerek. Anais, psikiyatrın ev adresini bulmakta hiç zorluk çekmemişti. Saat 20'ydi. Sürpriz bir baskın için mükemmel bir saatti. Anais, giyimi konusunda oldukça zorlanmıştı. Mantosunun altına altın rengi motifleri olan 70'li yıllara özgü Endonezya batiği bir elbise giymişti. Son anda birden çekingenliğe kapılmış ve bluzunun altına bir kot pantolon geçirmişti. Ayrıca özel günler için sakladığı push-up sütyen tercih etmişti. Dipnot, push-up. Göğüslerin daha dolgun ve dik görünmesini sağlayan bir sütyen türü. Yanaklara allık, saça toka, baş ağrısı içinse dolipren. Baskın için artık hazırdı. Beni içeri almayacak mısınız? Özür dilerim. Matthias, genç kadının içeri girmesi için kenara çekildi. Yine dağınık bir görüntüsü vardı. Yuvarlak yakalı bir kazak, İçinden yakalarının çıktığı bir gömlek, eskimiş bir kot pantolon, kirpi gibi saçlar. Farkına varmadan kız öğrencilerine çıldırtan, özensiz ancak büyüleyici bir fakülte hocası. Adresimi nasıl buldunuz? Bütün ekibim bu işe verdim. Anais salona girdi. Beyaz duvarlar, dalgalı parke, kontrplak kapılar. Yıpranmış bir kanepeyle duvarlar boyunca sıralanmış karton kutular dışında başka mobilya yoktu. Geliyor musunuz, gidiyor musunuz? Her sabah aynı soruyu ben de kendime soruyorum. Şarap şişesini psikiyatrın ellerine bıraktı. Bir medok. Bir degüstasyon kulübüne üyeyim. Dün birkaç şişe satın aldım. Beğeneceksiniz. Hafif ve keskin kokulu. Diri ve canlı bir tadı var. Ayrıca Anais sustu. Psikiyatr bozulmuş gibiydi. Bir sorun mu var? Ben üzgünüm. Şarap içmiyorum. Anais'in ağzı bir karış açık kaldı. Bordo da bu cümleyi ilk kez duyuyordu. Siz ne içiyorsunuz? Diyet kola. Anais bir kahkaha patlattı. O zaman içkiler sizden. Ben bardak getireyim dedi Matthias arkasını dönüp uzaklaşırken. Siz rahatınıza bakın. Anais gözleriyle etrafı taradı. Kanepenin tam karşısında duvara monte edilmiş düz ekran bir televizyon vardı. Ve pencerenin yanında da çalışma masası olarak kullanılan dört ayaklı iki destek üzerine oturtulmuş bir tahta. Parkenin üzerine konmuş bir lamba yerde bir hale oluşturuyordu. Psikiyatr bu aile evini evsizler tarafından işgal edilmiş anonim bir konuta çevirmişti. Gülümsedi. Kuşkusuz Freire yalnız yaşıyordu. Bir kadının varlığını gösteren tek bir resim, en ufak bir iz yoktu. İşinin dışında dekorun ne bir arkadaşı ne de bir sevgilisi vardı. Hakkında bilgi toplamıştı. Üniversite hastanesine Ocak ayının başında gelmişti. Paris'ten geliyordu. Kimseyle konuşmuyordu. İhtisas hastanesindeki işinden başka bir şeyle ilgilenmiyor gibiydi. Sadece hastane kafeteryasında veya bir meslektaşı evine davet ettiğinde sıcak yemek yiyen tiplerdendi. Çalışma masasına yaklaştı. Notlar. Çoğu İngilizce, psikiyatri kitapları. İnternetten çıktısı alınmış metinler. Kargacık burgacık yazılmış telefon numaraları. Kuşkusuz psikiyatr bir soruşturma yürütüyordu. Kimle ilgili? Amnezik hastası hakkında mı? Çalışma masasının üzerindeki yazıcının yanında yeni basılmış resimler gördü. Yağmur altında çekilmiş plaka fotoğrafları. Psikiyatr neyin peşindeydi? Daha iyi görebilmek için eğildi. Ama arkasında ayak sesleri duydu. Matthias bardaklarla ve diyet kola kutularıyla geri dönüyordu. Evinizi sevdim dedi Anais kapıya doğru yürürken. Dalga geçmeyin. Kola kutularını yere bıraktı. Siyah kutuların üzerinde inci taneleri gibi su damlaları görünüyordu. Kusura bakmayın sehpam yok. Sorun değil. Psikiyatr bağdaş kurarak yere oturdu. Siz kanepeye oturun dedi. Anais söyleneni yaptı. Bir kraliçe gibi ona tepeden bakıyordu. Kutular açıldı. İkisi de bardakları kullanmadı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kutuları tokuşturdular. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama dedi mazur görülmeyi isteyen bir sesle. Karnınız aç mıydı? Pek bir şeyim yok ama boş verin. Buraya ulaştığımız önemli bilgileri sizinle kutlamaya geldim. Neyle ilgili? Soruşturmayla. Beni gözaltına almayacak mısınız? Anais gülümsedi. Çok öfkelenmiştim. Hatalıydım dedi Freire. Size haber vermem gerekirdi. Sadece hastamı düşündüm. Onun için en iyi olan çözümü anlıyor musunuz? Kolasından bir yudum aldı. Sizin şu önemli bilgileriniz nedir? Öncelikle kurbanın kimliğini sapladık. Bir rock festivalinden diğerine koşan ipsiz sapsızın teki. Eroin bağımlısı. Düzenli olarak Bordeaux'a gidip geliyormuş. Katil onu uyuşturucuyla kandırmış. Adam bu yüzden ölmüş. Katil daha sonra dekorunu oluşturmuş. Boğa kellesi ve diğer şeyler. Freire dikkatle dinliyordu. Şimdiye kadar düzgün yüz hatları doğru ifadeyi arar gibiydi. O an içinse yüz kasları tüm dikkatini tek bir noktada toplamış gibi kasılmıştı. Anais bombayı patlattı. Katilin kimliğini de belirledik. Nasıl? Başkomiserin verdiği haberin etkisini yumuşatmak gibi için bir hareket yaptı. Diyelim ki kimlik tespit şubesine ne kurbanı ne de sizin kovboya ait parmak izleri bulmayı başarabildi. Bunlar parmak izi arşivinde tarandı ve bir isme ulaşıldı. Victor Janus. Sürekli ikametgahı olmayan Marsilyalı bir adam. Herif birkaç ay önce Marsilya'da bir kavga nedeniyle tutuklanmış. Şimdi nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Henüz bilmiyoruz. Arama emri çıkartıldı, onu bulacağız. Bundan şüphem yok. Marsilya polisi sığınma evlerinin, sosyal hizmet derneklerinin, Emmaüs merkezlerinin, aş evlerinin altını üstüne getiriyor. Bordo'ya kadar izi sürülecek ve yeri tespit edilecek. Francis Herman'ın, yani yol katilinin de yeri böyle tespit edilmişti. Freire hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Metal yüzeyde kendini inceliyormuş gibi kola kutusunu elinde çeviriyordu. Onun hakkında ne biliyorsunuz diye sordu uzun bir sessizlik ardından. Hiçbir şey. Dosyasının Marsilya'dan gelmesini bekliyorum. Gün boyunca bilgisayarlarla başımız beladaydı. Bugünlerde polisin tek gerçek düşmanı buglar. Psikiyatr gülümseme zahmetine girmedi. Gözlerini kutudan ayırdı. Cinayet mizanseni ile bir evsizin profilinin örtüştüğünü mü düşünüyorsunuz? Hayır ama bir açıklama bulacağız. Janus belki de sadece bir suç ortağıdır. Ya da bir tanık. Çukura inen ve her yere parmak izlerini bırakan bir tanık mı? Bunlar önemli ipuçları. Öyleyse bu durumda Patrick Bonfils temize mi çıkıyor? O kadar kolay değil. Bir de plankton hikayesi var. Ama şimdilik Janus üzerinde yoğunlaşıyoruz. Fırsat bulur bulmaz adamınızı sorgulamak için Göteborg'a gideceğim. Her halükarda iyi yoldayız. Freire hafifçe gülümsedi. Bunlar polisten duyulabilecek iyi haberler. Sözleri ona biraz iğneleyici gibi geldi. Başkomiser karşılık vermekte gecikmedi. Ya siz? Ben ne? Balıkçı nasıl tepki verdi? Gerçek kimliğine yavaş yavaş yeniden adapte oluyor. Olmaya çalıştığı kişinin anılarına henüz tam olarak sahip değil. Peki Saint-Jean Garı'nda ne görmüş? Freire bıkkın bir ifadeyle başını salladı. Bir kez daha yineliyorum. Bu onun hatırlayacağı en son şey. Tabii bir gün hatırlarsa. Onu sorgulamam gerekiyor. Her şeye karşın onu gözaltına almayacaksınız değil mi? Bunu sizi korkutmak için söyledim. Polisler korkutmayı sever. Bu onların var olma nedenleri. Anais doğru tahmin etmişti. Psikiyatr tam bir muhalifti. Şüphesiz küçük yaştan itibaren Michel Foucault'un aptallıklarıyla beslenmiş şu solcu psikiyatrlardan biriydi. Belinde glock taşıyan bir polis olarak onu tavlaması zor olacaktı. Bir çift için iki erkeklik organı fazlaydı. Anais kola kutusunu yere bıraktı. Baştan çıkarma umutları yok olmuştu. Kesinlikle aynı gemide değillerdi. Genç kadın ayağa kalkarken Freire mırıldandı. Ben Guateria'ya geri döneceğim. Neden? Patrick'i sorgulamak için. Gerçekten kim olduğunu öğrenmek için. Saint-Jean Garı'nda ne olduğunu bilmek için. Kutusunu Anais'e doğru uzattı. Her şeye rağmen aynı soruşturmayı sürdürüyoruz. Anais yeniden gülümsedi. Umut ve coşku yetiştirici bir pınar gibi içine akmaya başladı. Mesleğinin bir gün onu bu denli çekici bir erkeğe yakınlaştıracağını asla düşünmemişti. Şarap şişesini açmak istemediğinden emin misiniz? 2 saat sonra Freire yeniden çalışmaya başladı. Anais Çatel'e geldiği gibi gitmişti. Üstüne üstlük sarhoş bir halde. İçmişler, gülmüşler, konuşmuşlardı. Freire gecelerinin yalnızlığı içinde böyle bir coşku beklemiyordu. Üstelik şu cinayet ve amnezi hikayesinin tam ortasında. Hiçbir girişimde bulunmamıştı. Ne en ufak bir hareket ne de en ufak bir baştan çıkarma girişimi. Hem de genç kadının yeşil ışık yaktığını anlamasına rağmen. Freire kadın psikolojisi konusunda uzman değildi ama 2 kere 2'nin 4 ettiğini biliyordu. Gece ziyareti, şarap, her zamankinden daha özenli bir kıyafet. Kot pantolonun üzerine neden o fileli bluzu giydiğini anlamamış olsa da. Tüm bunlar ona, asayiş şubenin genç başkomiserinin başka tekliflere de açık olduğunu gösteriyordu. Yine de harekete geçmemişti. 2 sebepten dolayı. Her şeyden önce özel hayatıyla işini asla birbirini karıştırmayacağına dair yemin etmişti. Anais Çetele dolaylı da olsa işti. Çok daha derin, çok daha bozkın diğer sebepse korkuydu. Çekingenlik, reddedilme korkusu. Ve ayrıca kendini yetersiz hissetme. Ne zamandan beri cinsel ilişkiye girmemişti, hatırlamıyordu bile. Ve ayrıca nasıl bir yol izleyeceğini hatırlayamamaktan da çekiniyordu. Evin kapısında dostça ayrılmışlardı. Her bir soruşturmanın gidişatından diğerini haberdar edeceğini söz vermişti. Kendine güveni gelen Freire, son anda Q7 ile peşinde dolanan adamlardan söz etmişti. Birkaç günden beri izlendiğini, gözetlendiğini hissettiğini söylemişti. Hatta ona 4x4'ün plakasının fotoğrafını bile vermişti. Anais bu hikayeye fazla inanmış gibi gözükmese de plakayı trafik şubeden kontrol ettireceğine söz vermişti. Artık gece yarısıydı ve yalnızdı. Şarabın neden olduğu baş ağrısıyla yalnız kalmıştı. Alkolü kaldıramıyordu. Gözünün arkasındaki ağrı aniden başlamıştı. Bununla birlikte uykusu yoktu. Kendisine bir kahve yapmış, diktafonunu hazırlamış ve çalışma masasına oturmuştu. Gece yarısı olmasına rağmen Patrick Bonfils'in verdiği bilgiler teyit edilebilir ve aydınlığa kavuşturulabilirdi. Kafasındakileri araştırmaya başlamadan önce onun gerçek kimliğiyle ilgili elle tutulur bir dosya oluşturmak istiyordu. Diktafonun başlat tuşuna bastı ve bilgileri not etti. Cowboy, Toulouse yakınlarındaki bir köyden, Geren'den de. Freire, klavyesiyle köyün adını yazdı. İlk şok. Haute-Garonne ilinde Geren diye bir yer yoktu. Araştırmasını Midi-Pyrénées bölgesine kadar genişletti. Bu iki heceyle uzaktan yakından benzerlik gösteren hiçbir isim yoktu. Matthias Patrick Bonfils yazdı ve bölgede bir arama yaptı. Nüfus idaresi, okullar, dönemin iş ve işçi bulmak kurumu büroları hiçbir sonuç alamadı. Notlarını hızla okudu ve başka bir bilgide durdu. Balıkçıya göre eski karısı Marina Bonfils halen Nimes'te veya yakınlarında bir yerde yaşıyordu. Yeni bir arama, yine bir hüsran. Bütün vücudu karıncalanıyordu. Terden gömleğinin yakası ıslanmıştı. Sol gözündeki ağrı dayanılmaz bir hal alıyordu. Bam, bam, bam. Diktafonu bıraktı ve Sylvie'nin verdiği bilgiler üzerine yoğunlaştı. Şu asit teknesinde ölen baba hikayesi. Yeterli bilgi olmadan bir arama yapmanın imkansız olduğunu çabuk anladı. Özellikle de var olmayan bir köyde ve uydurma bir soyadıyla. Bonfils'in Yapancılar Lejyonu'ndaki macerasına gelince arama yapma zahmetine girmesine gerek yoktu. Çünkü silahlı kuvvetler askerlerinin kimliklerini saklı tutacağının garantisini veriyordu. Yine de yeterince şey öğrenmişti. Patrick Bonfils diye biri yoktu. Pascal Michelli'ydi, diye de. Bu kimlik daha önceki bir pislik kaçışının neticesiydi. Freire notlarını bir kez daha okudu. Sylvie Robin 3 yıldan beri Bonfils'le birlikteydi. Kuşkusuz onunla bu pislik kaçış esnasında tanışmıştı ve durumun farkında değildi. Cowboy ona sürekli yalan söylemişti. Tabii kendisi de bunun farkında değildi. Daha önce kimdi? Bu şekilde kaç kimlik yaratmış, uydurmuş, biçimlendirmişti. Freire bu adamın pislik sistemini hayal ediyordu. Bunlar kendilerine göre tehlikeli olduklarını varsaydıkları tek bir kişiyi, bizzat kendilerini, zihinlerinin derinliklerine gizlemek için başka kişilikler yaratırlardı. Patrick Bonfils de sürekli olarak kökeninden, kaderinden kaçıyordu. Ve şüphesiz buna sebep olan bir ilk travma vardı. Cevap ya da en azından cevabın ilk adımı soyadında gizliydi. Aslında soyadının uydurulan mahiyeti hemen dikkatini çekmeliydi. Bonfils, hayırlı erkek evlat olma isteğini, umudunu ifade ediyordu. Dipnot, Bonfils. Bonfils adı Fransızca'da bon ve fils sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Türkçe'de hayırlı erkek evlat anlamına gelir. Kötü bir çocuk muydu? Babasının öldürülme hikayesi bir ipucuydu. Ama bilinçaltının karanlık çarkları tarafından maskelenmiş, çarpıtılmış ve saptırılmıştı. Freire ayağa kalktı ve elleri ceplerinde salona gidip gelmeye başladı. Beyni kaynıyordu. Eğer bu iri yarı adamı iyileştirmek istiyorsa, ilkine ulaşana kadar bütün kişilikleri birbiri ardına ortaya çıkarmalıydı. Ta ki gerçek kimliğini bulana kadar. Cowboy ikinci pislik kaçışta mıydı, üçüncüde mi, yoksa onuncuda mıydı? Şimdilik bunu öğrenmenin imkanı yoktu. Ancak her adın, her profilin insan psişesinde varlığını sürdürdüğüne emindi. Ruhun kıvrımlarında kristalleşmiş bir halde. Tıpkı her mevsim yağan yağmur sularının bir buzulun içinde kristalleşmesi gibi. Bir delik açmalıydı, sondaj yapmalıydı, analiz etmeliydi. Bu, bilinçaltı belleği delmek için bütün imkanları kullanacaktı. Hipnoz, sodyum amital, psikoterapi. Freire su içmek için mutfağa gitti. İstenç dışı bir hareketle sokağa baktı. Kimse yoktu. Siyahlı adamlar da. Tüm bunlar rüya mıydı? Bir bardak su daha içti. Bardağı Evie'ye bırakırken birden kendi içinden geçenlerin farkına vardı. Bu uğraş, Bonfils'in hikayesinin şifresini görmek, özellikle kendi hatıralarını, Anne-Marie Straub'un ölümünü unutmasını sağlayacaktı. Psikiyatr sorumluluğu ikinci plandaydı. Kendi travmasını unutmak için başkasının travmasını açığa çıkartmaya çalışmak. Ayrım sonu sayfa 151. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Push-up. P-U-S-H-U-P. Dolipran. D-O-L-I-P-R-A-N-E. Victorianus. V-I-C-T-O-R J-A-N-U-S-Z. Francis Holm. F-R-A-N-C-I-S H-E-A-U-L-M-E. Michel Foucault. M-I-C-H-E-L F-O-U-C-A-U-L-T. Glock. G-L-O-C-K. Haute-Garonne. H-A-U-T-E G-A-R-O-N-N-E. Midi-Pyrénées. M-I-D-I P-Y-R-E N-E-E-S.